Ayrım 66.
Gördes'in Yunanlılar tarafından işgali üzerine 13 Aralık 1920'de Ethem ve Reşit arasındaki telgraf haberleşmesi sırasında ağabey Reşit şöyle der. Gördes'i katiyen müdafaa etmemelisiniz, geri çekiliniz. Kahraman fırkaların, tümenlerin müdafasına bırakınız. Haberleşme metninin tamamı için Yunus Nadi Çerkez Ethem Kuvvetleri'nin ihaneti sayfa 49-52. Şu yurtseverlere bakın. 61. Tümen Komutanı Albay İzzettin, Orgeneral Çalışlar şöyle diyor. Kuvvayi seyyare kumandanları kendiliklerinden muharebeye karar verirlerdi. Muvaffak olamayınca yine hiçbir tarafa haber vermeden kaçarlardı. Bunlarla düşman karşısında omuz omuza bulunmak bir endişeydi. Aktaran Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali sayfa 369. Kendine yandaş kuvvetler arayan Ethem bazı milli kuvvet komutanlarına mektuplar yazar. 9 Aralık'ta Demirci Mehmet Efe'ye gönderdiği yazı şöyle. Ankara yöneticileri yakışıksız hareketlerine mani teşkil ettikleri, seni, Yörük Ali'yi, beni ve bazılarını her ne şekilde olursa olsun imhaya karar vermişlerdir. Selametimiz ve memleketin kurtuluşu el ele vermek ve birbirimize sıkı bir irtibat temin ederek hareket birliğinde ve kuvvetlenmededir. Birbirimize sarılmalıyız. Şifremi alır almaz Afyon ve Uşak istikametine yanaşmaya ve benimle sıkı temasa gayret etmeye çalışmanızı ayrıca rica ederim. Yunus Nadi adı geçen eser sayfa 41-42, GCZ 1. cilt sayfa 268, Kazım Özalp anlatıyor yakın tarihimiz 2. cilt sayfa 364. Dipnot, aynı mektubu 12 Aralık'ta da Yörük Ali Efe'ye göndermiştir. Ona da Denizli'ye yaklaşmasını rica etmektedir. Türk İstiklal Harbi 2'ye 3 sayfa 81-82. Mektubu okudukça aklıma Aristofanes'in kendilerini kuğu sanan kurbağaları geliyor. Batı cephesi bütün birliklerden silah ve cephane ikmaliyle farklı silah ve cephanenin denkleştirilmesi için silah ve cephane çizelgesi ister. Birinci Kuvayi Seyyare bu emre cevap bile vermez. Yeniden istenmesi üzerine Ethem 10 Aralık'ta silah ve cephane denkleştirilmesinin gerektiğini sanmıyorum diye cevap verir ve bilgi göndermez. Türk İstiklal Harbi 2'ye 3 sayfa 73. Ethem 10 Aralık günü kapalı bir tel yazısıyla Tevfi'ye, Kuvvayi Seyyar'daki subayların birer suretle ve acele ortadan kaldırılması gereğini bildirir. Yunus Nadi adı geçen eser sayfa 42. Düzenli orduya bağlanma önerisini kabul etmeyen ve Ethem'den aldığı mektup üzerine birliklerini bir araya toplamaya başlayan Demirci Mehmet Efe'nin kuvveti, 5 gün süren bir harekat sonunda 16 Aralık'ta dağıtılır. Efe kaçar. 30 Aralık'ta teslim olacak ve Karacasu ilçesinin Duacılar Köyü'nde oturmasına izin verilecektir. 1959 yılına kadar sakin bir hayat sürer. Türk İstiklal Harbi 6. cilt sayfa 204-212. Dipnot. Cemal Kutay da Ethemci solcular da Ethem'in tasfiyesinin sırf ona yönelik bir hareket olduğu izlenimini vermek için Demirci Mehmet Efe olayını ve öteki milli kuvvetlerin nasıl ard arda düzenli ordu çatısı altına alındıklarını senaryolarının dışında tutuyorlar. Bu arada Reşit Mustafa Kemal ile görüşür, kendisini daha iyi yapabileceğini bildirerek cephe komutanlığına talip olur. Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3. cilt sayfa 319. Dipnot. Bu emekli yüzbaşının niyeti anlaşılıyor ki üst bir askeri makamı ele geçirmektir. Çünkü Ethem anılarında Reşit'in Milli Savunma Bakanı olmak istediğini de kaydediyor. Cemal Kutay, Çerkez Ethem Hadisesi 2. cilt sayfa 79. 1. Kuvvayi Seyyare'nin kanuna aykırı isteklerini yerine getirmeyen Kütahya Kadısı ve Mutasarrıfı Vekili Asım Efendi, Tevfik'in emriyle tutuklanır ve bölge dışına çıkarılır. Durum Asım Efendi'nin şikayeti üzerine meclise yansır. Soru önergesini cevaplamak için Adalet ve Milli Savunma Bakanları yazıyla bilgi isterler. Tevfik'in Batı cephesine yolladığı 19 Aralık günlüğü cevap yazısının son cümlesi. Asım Efendi görevine döndüğü takdirde kesinlikle idam edileceğinin ilgililere bildirilmesi. Yunus Nadi adı geçen eser sayfa 58-62. Türk İstiklal Harbi 2'ye 3 sayfa 79-80. Kazım Özalp anlatıyor yakın tarihimiz 2. sayfa 363. 22 Aralık günü Ankara Vilayet Konağı'nda Mustafa Kemal ile bazı milletvekillerinin Ethem olayı ile ilgili olarak yaptıkları toplantıda Reşit şöyle der. Hala düzenli ordular yapmak gibi boş hülyalar peşinde misiniz? Hala bu kurmay beylerle mi gavuru kovacağınızı zannediyorsunuz? Bu Anadolu harekatına iştirak ettiğimize hata etmişiz. Bu yüzden bizim yüz binlerce liralık çiftliklerimiz, servet ve samanımız düşman tarafında kaldı. Benim ne zorum vardı da geleyim buralarda sonunda bu hale getirilecek işler için uğraşıp durayım. Zaten vatan ne kelimedir ki? Vatan namına bana İran'da birdir, Turan'da. Ben nerede olsa pekala oturabilir ve yaşayabilirdim. Daha açık söyleyeyim, ben Venizelos'la da pekala diz dize oturabilir adamım. Aktaran olayın tanığı Yunus Nadi adı geçen eser sayfa 73. Dipnot, bu sözleri ettikten bir ay sonra Venizelos'un soydaşlarıyla diz dize oturacaktır. Kuvayi seyyare müfrezelerinin yer değiştirdikleri ve cepheden geriye çekilerek Gediz ve Kütahya'da toplanmaya başladıkları anlaşılır. İlgili belgeler için Yunus Nadi adı geçen eser sayfa 80-85 ve TİH 2-3 sayfa 86-87. Dipnot, kurulda bulunan Kılıç Ali diyor ki, Kütahya isyan yolundan ayrıldığımız sıralarda bazı müfrezelerin mevzilere sokulmuş olduğu görülüyordu. Hatıralarını anlatıyor sayfa 54.
Bu bilgiyi Efem de doğruluyor. Çerkez Efem'in hatıraları sayfa 149. Y. Küçük Mustafa Kemal'in kurulun tutuklandığından kuşkulanmasını Ankara'ya döndükleri dikkate alarak abartı sayıyor. Oysa Ethem üyeleri tutuklamayı düşündüğünü itiraf etmekte, sonra bu düşünceden cayarak yalnız ağabey Reşit'i zorla alakoyduğunu yazmaktadır. Adı geçen eser sayfa 151, ayrıca Kılıç Ali adı geçen eser sayfa 55. Tırmanışa geçen olayı yatıştırmak amacıyla 24 Aralık'ta 5 kişilik bir milletvekili kurulu Kütahya'ya gelir. Ethem ve kardeşleriyle görüşür. Sonucu 26-27 Aralık gecesi Ankara'ya bildirirler. Ethem ve kardeşleri birçok isteklerinin yanı sıra özellikle Albay Refet'in Güney Cephesi Komutanlığından, Albay Fahrettin'in de 12. Kolordu Komutanlığından alınmalarını istemektedirler. Kurul çektiği telgrafı sorunun ruhu budur diye bitiriyor. Yunus Nadi adı geçen eser sayfa 74-75-87-90. TİH 2-3 sayfa 87. Dipnot. Yani iki emekli yüzbaşı ile bir ast subay, Kütahya ve havalisinde kurdukları derebeyliği sürdürebilmek amacıyla hükümetin istedikleri gibi bir komuta kadrosu kurması için dayatıyorlar. Cemal Kutay'ın ve kurulda bulunan E. Sabri Akgöl'ün bunun ne anlama geldiğini itirak etmedikleri, bu öneriyi kabul edilebilir buldukları anlaşılıyor. Çerkez Ethem dosyası 1. cilt sayfa 179 Cemal Kutay, 2. cilt sayfa 373 E. Sabri Akgöl. 27 Aralık günü Bakanlar Kurulu, kurulun gönderdiği bu telgrafı görüşür ve bu talepleri dikkate alarak sorunun çözülmediği kararına varır. Mustafa Kemal, Güney ve Batı Cephesi Komutanlıklarına 1. Kuvayi Seyyari'nin silahlı direniş ihtimaline karşı gerekli hazırlıkların yapılması emrini verir. Kurtuluş Savaşı günü 3. cilt sayfa 335, TİH 2'ye 3 sayfa 88, TİH 6. cilt sayfa 234. 28 Aralık'ta Batı ve Güney Cephesi birlikleri 1. Kuvayi Seyyari'yi sarmak üzere gerekli düzeni almaya başlarlar. TİH 2'ye 3 sayfa 90-91. 29 Aralık'ta Ethem TBMM Başkanlığına, Bakanlar Kurulu'na, Güney Cephesi, Batı Cephesi ve 12. Kolordu Komutanlıklarına aşağıdaki telgrafı çeker. Dipnot. Ethem anılarında bu telgrafı değiştirerek ve yumuşatarak aktarmakta ve A. İzzet Paşa Kurulu'nun da bu telgraf üzerine serbest bırakılarak İstanbul'a döndüğünü ileri sürmektedir. Çerkez Ethem'in hatıraları sayfa 151-152. Oysa kurul bu telgraftan 2 ay sonra bambaşka sebeplerle Ankara'dan ayrılacak, 19 Mart 1921'de İstanbul'a dönecektir. Yeşke TKS kronolojisi sayfa 145. Vahidettinci masalcılardan Burhan Bozgeyi'ye göre Ethem Bey'in gözler önündeki tek falsolu davranışı meclise çektiği telgraf imiş. Çerkez Ethem hain mi kahraman mı sayfa 265 Yeni Asya Yayınları İstanbul 2. Baskı 1991. Bu israf ve ihtiraslarla dolu şartlarda millet ve devletin artık harbe tahammülü kalmamıştır. İstanbul'dan gelen ve tevkif edilen Sulh Tavassut heyetinin Ahmet İzzet Paşa kurulu, muvafık ve müsait şartlar altına geldikleri muhakkak olduğuna göre bu heyetin serbest bırakılarak sulh konuşmalarının çabuklaştırılmasını bütün asker ve millet efradına tercüman olarak bildiririm. Dipnot, kurul bilindiği gibi Mahut Sevr Anlaşması'nın kabulü için Ankara yönetimini ikna etmeye gelmişti. Ankara'da toplanan meclisin ne şekilde toplandığını tabii hepimiz biliyoruz. İlk icraatı da bu fakir milletinin sırtından kendilerine senede 300 bin küsur tahsisat yapmaları olmuştur ki senede içlerinde 100 lirayı bir arada gören pek azdır. Dipnot, milletvekillerinin aylığı 100 liradır. Bunun 30 lirası da milli savunmaya kesiliyor. GCS 1. cilt sayfa 308. Ethem'in ve Tevfik'in halktan topladıkları paralardan kendilerine ne kadar aylık ayırdıkları ise bilinmiyor. Şimdi bol bol dal kavuklukla meşguldürler. Gelen yüksek heyetin hemen İstanbul'a iadesi maruzdur. Yunus Nadi adı geçen eser sayfa 91. Dipnot. Yalçın Küçük şöyle yazıyor. Nutukta geçen ayaklanan Ethem deyimi bu telgrafa dayanıyor. Yoksa silahlı bir ayaklanmaya değil, telgrafı ayaklanmaya. Tarih üzerine tezleri 2 sayfa 693. Telgraf isyan sürecinin son aşamasıdır ve Ethem'in artık milli mücadele karşıtı anlayış yanında yer aldığını gösteren tam bir kanıttır. Ama Küçük bu aşamaya kadarki olayların ve belgelerin hiçbirini dikkate almadığı gibi damat Ferit kafasıyla yazılmış bu teslimiyetçi ve bozguncu telgrafın içeriği üzerinde de hiç durmuyor. Kızgın telgraf deyip geçiyor. Tam küçükçe bir çalım.
Ethem sorunu 29 ve 30 Aralık günleri meclisin gizli oturumunda görüşülür. Kütahya'dan dönen kurul üyeleri dinlenir. Meclis eski hizmetlerini düşünerek Ethem ve kardeşlerine Kuvvayi Seyyare'nin başından ayrılarak bir tarafa çekilmelerinin önerilmesini, bu öneriyi kabul etmedikleri takdirde tepelenmelerini uygun görür. Durum cephe komutanlarına bildirilir. GCZ 1. sayfa 273-288-290-305. Dipnot GCZ 1. sayfa 270. 30 Aralık günü Ethem çatışmaya hazırlık olmak üzere birliklerini Gediz'de toplamaya başlar ve Kütahya'dan çekilir. Çerkez Ethem'in hatıraları sayfa 153. Düzenli ordu birlikleri Kütahya'ya girerler. Türk İstiklal Harbi 2'ye 3 sayfa 93. İsmet Bey aynı gün Genelkurmay Başkanlığı'nın emriyle komutanlıktan alındığını Ethem'e resmen bildirir ve özel olarak da inceliklerle dolu bir mektup yazarak hayale kapılmadan isyandan vazgeçmesini ve kenara çekilmesini tavsiye eder. Mektubun tam metni TİH 2'ye 3 sayfa 607-608. Dipnot, harekat sürerken bile aynı nitelikteki tavsiye ve uyarılar binbaşı derviş aracılığı ile 3 defa daha yapılacak, hayatı için güvence de verilecektir. 17 Ocak, 18 Ocak, 20 Ocak. TİH 2'ye 3 sayfa 135-138, Çerkez Ethem'in hatıraları sayfa 173. Ama Ethem bu son dostça tavsiye ve uyarılara da aldırmaz. Düzenli ordu ile çatışmayı sürdürür ve sonunda ezilip yenilerek Yunan ordusunun kanatları altına sığınır. Ethem 31 Aralık'ta İsmet Bey'e pek kaba ve ilkel bir üslupla cevap vererek kuvvetinin başından ayrılmayacağını bildirir. Tap metni Türk İstiklal Harbi 2'ye 3. 2 Ocak'ta İşbirlikçi İstanbul yönetimiyle de bağlantı kurar ve sadrazama bir telgraf göndererek Millet Meclisi kuvvetlerinin taarruzu karşısında bulunduğunu, kuvvetinin savunmaya ve hatta taarruza elverişli olduğunu, Yunanlarla temasa geçtiğini, sadrazamın emirlerini beklediğini bildirir. TİH 6. cil sayfa 228-229. Dipnot, aynı gün Yunan Ordu Komutanlığı da 6 Ocak'ta İnönü doğrultusunda taarruza geçilmesi için emir verecektir. Yunan Askeri Tarih sayfa 179. Bu olaylar sırasında Ankara'da bulunan ve Ankara yönetimi hakkında ne düşündüğünü 3. bölümde gördüğümüz, İstanbul yönetiminin Dahiliye Nazırı A. İzzet Paşa da Ethem sorunuyla kuşku uyandırıcı biçimde ilgilenmiş, bu konuda Mustafa Kemal ile ilginç bir görüşme yapmıştır. GCZ 1. sayfa 284-285. Bu girişim ile Ethem'in meclise ve sadrazama yolladığı yazılar ve daha sonra Vahidettin'in kayınbiraderi Zeki'yi İzmir'e yollayarak Yunanlara sığınmış olan Ethem'i İstanbul'a davet etmesi, Çerkez Ethem dosyası sayfa 278-281 ve benzeri olaylar bir arada değerlendirilirse Ethem sorununun arka planını oluşturan sebeplerden biri daha açığa çıkar. 3 Ocak'ta emrinde bulunan düzenli orduya ait 159. Piyade Alayı'nın bütün subaylarını tutuklatır ve güvenemediği erlerin de artık muharebe bitmiştir. Hepimiz padişahın emrine itaat edeceğiz. Haydi memleketinize gidiniz ve bunu herkese duyurunuz diyerek terhis eder. Dipnot, daha önce gözaltına alınan subaylarla birlikte demirci de bir eve kapatıldıklarını, demirci kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı'nın güncesinden öğreniyoruz. Demirci Akıncıları sayfa 22 TTK yayınları Ankara 1978. Ethem anılarında bu subaylara şöyle dediğini açıklıyor, sadeleştirilmiştir. Düşmanın artık memleketimizi sulh yaparak boşaltmaya hazır bulunduğunu gösteren haller çoktur. Memleketin boşaltılacağı hakkındaki galip devletler ile bugünkü Yunan hükümetinin ve Ankara'ya gönderdikleri İstanbul Kurulu'nun açıklamaları ile de Yunanların aczi ortaya çıkmıştır. Ne iddia ettiği şekilde açıklamalar var ne de Yunanların aczini gösteren bir belirti. Tam tersine harıl harıl taarruza hazırlanıyorlar. Ya dünyadan habersiz ya da bilerek subayların savaş azmini söndürmeye çalışıyor. Ama bu askerler de ilk fırsatta düzenli orduya katılacaklardır. Türk İstiklal Harbi 6. yıl sayfa 241-248. Yunanlar Ethem'in önerdiği 4 günlük mütarekeyi kabul ederler. Çerkez Ethem'in hatıraları sayfa 162. Ethem bundan sonrası için şöyle yazıyor. İsmet Bey'e yani düzenli orduya bir darbe indirmenin zamanı gelmişti. Vakit geçirmeden Gediz'e girmiş bulunan tümenler üzerine taarruza geçtik. Adı geçen eser sayfa 162. 6 Ocak'ta da Yunan taarruzu başlar. Ethem konusundaki iddiaları topluca ve doğrularıyla birlikte görelim. 1. Tahrik edildiği, ihanete zorlandığı Cemal Kutay Çerkez Ethem dosyası 1. sayfa 179-180, B. Bozgeyik Çerkez Ethem sayfa 265, K. Mısıroğlu Lozan 1. sayfa 307-308.
Dipnot. Mısıroğlu diyor ki Çerkez Ethem'i çekemeyerek firara mecbur eden İsmet Paşa'dır. Çerkez Ethem gizli anlaşmaları yani İngilizler ile Mustafa Kemal arasındaki anlaşmayı bilmediğinden harbetmeksizin ricatı kabullenemediğinden İsmet Paşa ile anlaşmazlığa düşmüş ve bunun sonucu olarak hain ilan edilmiştir. Lozan 1. sayfa 307-308. Bu tarihte Aralık 1920 Ocak 1921 İsmet Paşa neden ricat etmek istiyordu? Nereye ricat etmek istiyordu? Bu ricatı gerektirecek hangi olay vardı? Ethem'i tepeledikten sonra kararını uygulayarak hiç sebepsiz yere nereye ricat etti ki? Öyle çok yanlı bir yalan ki insanın midesi bulanıyor. Oysa son ana kadar Ethem'i ve kardeşlerini kazanmak için ne kadar sabırlı ve anlayışlı davranıldığını yalnız belgeler değil, Ethem'in anıları bile kanıtlıyor. Çerkez Ethem'in hatıraları 132-155. Olsa olsa Ankara'nın fazla sabırlı davrandığı eleştirilebilir. Belgeler ortadayken Ethem'in tahrik edildiği, ihanete zorlandığını ileri sürmek masalcılıktan başka bir şey değildir. 2. Yunanlılara iltica etmediği, sığınmadığı. Bu gerçeğe aykırı iddia Ethem'in sadece 3. anılarında yer almaktadır. İltica etmemiş, sığınmamış da geçiş hakkı ve geçici iskan hakkı yani oturma hakkı istemişmiş filan. Cemal Kutay, Çerkez Ethem dosyası 2. sayfa 192-195-364. C. Şener, Çerkez Ethem olayı sayfa 149. Dipnot, olayı tek yanına aktaran bir kitapta bu. Bir master tezi, tezi yönetmiş olan Profesör Doktor Toktamış Ateş yazdığı ön sözde bilimsel sıfatını gönül rahatlığıyla yakıştırabileceğimiz iyi niyetli bir çalışma diyor. Kitabı bu güvence içinde okumaya başladım ve şaşırdım. Ciddi bir alan araştırmasına ve kaynak taramasına dayanmayan, bilimsel dayanak olarak bir romandaki hayali sahnelere bile gönderme yapan, bir takım söylentileri ve yakıştırmaları hiçbir denetim ve karşılaştırma yapmadan kanıt diye gösteren bir araştırma. Daha gerçekçi bir ifadeyle bir maraştırma. Nasıl bilimsel ve iyi niyetli olur? Tam bir U dönüşü. Çünkü Ethem'in asıl anılarında geçen şu ifadeler ve deyimler bile gerçeği açıkça belli ediyor. Yunanlılardan mütareke isteğinde bulundum. Yunanlı komutanlar bize cephane göndereceklerine söz vermişlerdi. İltica protokolü, ilticayı kabul etmeyenler, bize tebliğ edilen iltica şartları, bana başvuranlara protokolün şartlarını tekrar ediyor ve Yunanlılara iltica edecek olanlara orayı işaret ediyordum. Yunanlılara teslim olmuştuk ve benzerleri. Çerkez Ethem'in hatıraları sayfa 162, 170, 172, 174, 175, 191. Dipnot, Yunanlılar ile Ethem arasındaki sığınma protokolü çalışmalarına ağlayarak katıldığını anlatan Ethem'in yaveri Yüzbaşı Sami, 13 Ocak 1921 günü Ethem ve kardeşlerinin ne düşündüklerini soran Demirci Kaymakamı İ. Ethem Bey'e şöyle der. Bunlar biz muzafferen Ankara'ya girecek, orada lazım gelenleri gelip astıktan ve Meclisi Milli'yi tasfiye ettikten sonra yeniden orduyu teşkil ve düşmanı memleketten tard ederek memleketi kurtaracağız diyorlar. İ. Ethem Bey şu cevabı verir. Ordu ve hükümet dağıldıktan, düşman bütün memleketi istila ettikten sonra yalnız bir kuvvay seyyare mi memleketi kurtaracak? Bu nazariyeye insanlar değil hayvanlar bile güler. Demirci Akıncılar sayfa 22-25. Ethem, kardeşleri ve onlarla birlikte Yunanlılara sığınan 700 ile 1000 kişi geçiş hakkı istemişler de Yunan işgali altındaki topraklardan geçerek nereye gitmişler? Bulgaristan'a mı, Arnavutluğa mı, Mısır'a mı, İspanya'ya mı, Romanya'ya mı, Rusya'ya mı, nereye? Ethem dışındakilerin hepsi Yunan işgali altındaki topraklarda kalmış, bazıları da Yunan ordusu yanında yer alarak Kurtuluş Ordusu ile dövüşmüşlerdir. Türk İstihlak Harbi 2'ye 3 sayfa 71-83. Dipnot, şu Yunan kaynağı da bu durumu doğruluyor. T.I. Hristos, Küçük Asya Savaşı'nda Yunan Süvarisi sayfa 241. Kardeşleri de Yunan işgali altındaki evlerine, arazi ve değirmenlerinin başına döner. Sonunda Yunanlarla birlikte kaçarlar. Ethem de aylarca İzmir'de ve Atina'da kalacak, sonunda tedavi için Almanya'ya gitmesine izin verilecek ve tekrar Atina'ya dönecekler. Çerkez Ethem dosyası 2. sayfa 349-350. 3. Düzenli ordu ile savaşmadığı. Bizim çağdaş masalcılara göre Ethem düzenli orduyla hiç savaşmamış. Savaşmamak için kuzu kuzu geri çekilmişmiş. GRYT Ansiklopedisi 1. sayfa 442. Yalçın Küçük Tarih Üzerine Tezleri 2. sayfa 693-694. Cemal Kutay Çerkez Ethem dosyası 2. sayfa 184. B. Bozgeyik Çerkez Ethem sayfa 264. Oysa Ethem Yunanların mütareke önerisini kabul ettiklerini öğrenir öğrenmez ne yaptığını anlarında açık açık yazıyor.
Bu haberle birlikte Yunan cephesinde hakikaten sükunet başladı. İsmet Bey'e bir darbe indirmenin zamanı gelmişti. Büyük kuvvetimizle ve Yunan cephesinden aldığımız iki kudretli topumuzun himayesinde Gediz'e girmiş fırkalar, yani tümenler üzerine taarruza başladık. 2,5 saat süren çetin bir boğuşma sonunda İsmet Bey kuvvetleri bozgun gösterdi. Kıtalarımız geceyi Gediz'de ve şimalinde geçirdikten sonra sabahleyin erkenden Kütahya istikametine doğru takibe koyuldu. Ben de karargahımla birlikte Kütahya'ya doğru ilerliyordum. Acaba bu darbe kafi gelecek miydi? Bugün 7 Ocak Yunanlar İnönü'ne doğru yürüyor. Ethem de Kütahya üzerine. Çünkü düzenli birlikler Yunan taarruzundan dolayı İnönü ve Dumlupınar'a kaydırılmış, Ethem'in karşısında küçük bir kuvvet bırakılmıştır. Ethem'e cesaret gelir. Ertesi gün öğleden sonra Alayunt ve Kütahya civarında yeni müdafaa hatlarıyla karşılaşmış ve taarruza başlamıştık. Kuvvetlerimiz bu müdafaa hattını akşama kadar hayırlıca sarsmaya muvaffak olmuş görünüyorlardı. Gece bastırınca iki tarafta sükunete çekildi. Ertesi günü mücadelenin daha şiddetli olacağına kaniydim. Nitekim öyle oldu. Sabahleyin erken muharebe yeniden başladı ve gittikçe şiddetlendi. İşte böyle bir sırada idi ki öğleden sonra sağ ve geri taraflarımızdan Refet Bey'in süvari kuvvetleri yaklaşmış, bunları bekleyen müfrezelerimizle çarpışma başlamıştı. Bizim için yapacak şey bütün büyük kuvvetlerimizle Refet kuvvetlerine mukabil taarruza geçmekti. Refet Bey kuvvetlerine karşı taarruza geçtik ve püskürttük. Çerkezete Hatıraları sayfa 162-166. Bu kanlı mücadele 24 Şubat'a kadar sürecektir. Türk İstiklal Harbi 2-3 sayfa 90-144. Dipnot, Ethem'in kuvveti 2326 kişi, 159. alayla birlikte 4650 kişi, 2 otomatik tüfe, 6 ağır makineli tüfek, 4 top, Türk İstiklal Harbi 6. sayfa 237. Ethem'in karşısında süvari tugayı ile 2 alayla 61. tümen bırakıldı. C. Erikan, Kurtuluş Savaşımızın Tarihi sayfa 106. Ethem, savaştım, taarruz ettim, bozguna uğrattım, sarstım, püskürttüm diyor. Harp tarihi bu çatışmalarla ilgili bütün belgeleri veriyor ama bizim alternatif tarihçilerimiz hayır diye inliyorlar. Ethem düzenli orduyla savaşmadı, bir tek erinin bile kılına dokunmadı. Adamları kurşun değil çiçek atıyor, konfeti yağdırıyorlardı. Kalem namusu diye bir şey vardır yahu. Dipnot. Küçük iddiasının kanıtı olarak ordunun verdiği şehitlerin sayısının azlığını ileri sürüyor. 2 subay 12 er. Tarih üzerine tezler 2 sayfa 693. Yaralılar ve savaş alanında kaybolanlar onları ayaklarının ucuna basa basa atlayıp geçiyor. Yalnız 61. tümen birliklerine ait kayıp sayısının doğrusu şudur. 2 subay 12 er şehit, 6 subay 56 er yaralı, 218 er kayıp. Diğer tümenlerin kayıplarını da buna göre oranlamak mümkündür. Tih 2'ye 3 sayfa 258. Acaba Yalçın Küçük kaç şehit verilseydi tatmin olacaktı?